Ayrım 9.
Kadıncağız sanki Mehmet ölen kocasının daha yakınıymış da ondan özür diler gibi konuşuyordu. Seyit'in olduğu odaya girerlerken onu rahatlatmak için eliyle omzuna hafifçe dokundu. Anna Veroçka kimse senden Yeviyle ile beraber gömülmeni istemiyor. Hem daha çok genç bir kadınsın. Hem büyütecek çocukların var. Kendin ve onlar için en iyi olanı da bilecek kadar akıllısın. Tek korkum seni ve çocuklarını hırpalaması olurdu. Hem size iyi bakıyor, hem seni seviyor, hem de çocuklarına babalık ediyorsa hiç fazla düşünme, evlen. Seyit eve geldiklerinden az zaman sonra ağlamaya, hıçkırmaya başlayan genç kadını yeniden gülümsediğini görünce içinin rahatladığını hissetti. Sanki hakkındaki kötü düşüncelerinden dolayı Anna Veroçka'yı ağlatan kendisiymiş gibi vicdan azabı duymuştu. Birden onun ne kadar güzel olduğunu fark etti. Evet, genç kadın çok güzeldi. Yoksulluğunun, acılarının, yalnızlığının, hayatla kavgasının ondan koparıp alamadığı bir güzelliği vardı. Geldikleri zaman üzerinde taşıdığı ürkek, mahcup kişiliği de yok olmuştu sanki. Mehmet onun kendisiyle konuştuktan sonra suçluluk duygusundan kurtulduğunu açıkça görebiliyordu. Seyit ise çocuk gözüyle sadece onu rahatlatmanın yarattığı yeni kadını görüyor ve ona daha dikkatli baktıkça da biraz evvel niye fark edemediğine şaşıyordu. Yıpranmış elleri aslında ince uzundu. Eski elbisesinin kollarından çıkan bilekleri o kadar narin ve beyazdı ki ellerin o halde görmek için çok ağır şartlarda çalışmış olduğu muhakkaktı. Veroçka'nın iki eliyle uzanıp Mehmet'in ellerine sarıldı. Sağ olun binbaşı Eminov, sağ olun. Anlayışınız için, her şey için sağ olun. Ard arda teşekkürlerini sıralıyordu. Mehmet onun avuçlarından çekebildiği bir eliyle ceketinin iç cebindeki şişkince kağıda sarılı bir paketi çıkarıp tekrar kadının avuçları arasına yerleştirdi. Önemli değil, önemli değil. Hadi kalk ayağa Anna Veroçka. Seyit paketin içinde para olduğundan emindi. Kadının babasına hesap verir gibi hayatını izah etmesinin sebebi buydu demek. Bugüne kadar onlara bakan babasıydı. Elindeki paketi ne yapacağını bilemeyen genç kadın bu sefer sevinçten ağlamaya başladı. Tanrı ne muradınız varsa versin binbaşı Eminov. Allah size evlatlarınızın acısını göstermesin. Dualar arasında tekrar Mehmet'in ellerine sarıldı. Kapıya doğru yürüyen Mehmet onu susturmak için konuştu. Bak, bana teşekkür edip durma artık. Ama bir söz ver. Bu oğlanları okutmak sevdasından vazgeçmeyeceksin. Arada yine uğrar bakarım bir ihtiyacınız var mı diye, tamam mı? Kapıyı açarken sevinçle atıldı Anna Veroçka. Söz veriyorum Eminov. Onları okutup adam olacaklar. Sonra unuttuğu bir şeyi hatırlamış gibi aniden atadı. Tekrar gelmeniz için her gün dua edeceğim. Aileniz için de dua edeceğim. Baba o merdivenlerden inerken bir cesaretle seslendi. Hem belki bir sonraki gelişinizde o da burada olur, tanışırsınız. Bulunduğu basamaktan onun manasında bir el salladı Mehmet ve oğlunun omzuna elini koyup kapıda bekleyen arabaya bindi. Merdivenin eşiğinde bekleşen Anna Veroçka ve Yeviye'nin çocukları onları yine çığlıklarla, kahkahalarla geçirdiler. Seyit onların bunca yoksullukta hala nasıl gülebildiğine şaşırmıştı. Atlar yoksul mahallenin birbiri üzerine yığılmış tahta evleri arasından yeniden daha geniş sokaklara, caddelere doğru fırlarken hava iyice kararmıştı. Seyit hiç konuşmadan babasının yüzüne baktı bir müddet. Ne kadar sakin, yumuşak, aynı zamanda son derece kararlı ve azimli bir ifadesi vardı. Babasını her gün biraz daha iyi tanıyordu Seyit ve onunla iftar ediyordu. Tekrar geriye dönüp çıkmaz sokağın dibinde gittikçe küçülen bir Veroçka'nın evine baktı. Zavallı Yeveyn diye düşündü içinden. Zavallı Anna Veroçka ve zavallı çocukları. Bir müddet ikisi de konuşmadılar. Üzerlerine sanki ağırlık çökmüştü. Bir ara sessizliği bozan Mehmet arabacıya yeni gidecekleri adresi verdi. Hemen ardından da oğlunun soracağını bildiğinden açıkladı. Şimdi Sergio ve Joski'nin evine gidiyoruz. Beraber büyüdük sayılır. Aslında ta akademinin ilk yıllarından arkadaşım. Ondan sonra donanmadan ayrıldı. Japon Harbi'nin en başarılı iştirak etti onun filosu. Port Arthur'da 8 Şubat'ta Japonların bombalı saldırısına uğradı bizimkiler. Ben Kırım'a sizin sünnet düğünüze gelmeden az evvel yaralı olarak geri gelmişti. Çok mu kötü yaralanmış? Sanırım artık kolay kolay cepheye dönemez. Peki biz mi haklıyız, Japonlar mı diye sordu Zeyd. savaş olması demek, sebep her neyse her iki tarafta kendini haklı zannediyor demektir oğlum. Asıl haklının kim olduğunu tarih gösterir. Peki sen gidecek misin bu harbe? Asker olunca emredilen yere gidersin Seyit. Kimse daha evvelden ne olacağını pek bilemez. Nerede oturuyor Mojevskiler? Nevski Prospekt'te. Paralel caddelerden birinde çok güzel bir evi var. Varlıklı bir aileden geliyor. Aslında hiç çalışmadan yaşasa yine bu hayatı yaşar. Babası, dedesi şehrin fabrika olan arazilerinin neredeyse yarısına sahiplerdi. Sadece kendi macera perestliğinden asker oldu. Babası hala sağ. Yaralanıp Port Arthur'dan döndüğünde neredeyse babasından dayak yiyecekti o koskoca Sergio. Neden? Bunca serveti bırakıp canı pahasına denizlere çıktığı için. Niye koskoca Sergio dedim baba? Kendi de göreceksin ya, hakikaten kocaman bir adamdır. Ama babasının onu azarlamasını hala engelleyemez işte. Baba oğul kahkahalarla gülerek yollarına devam ettiler. Seyit Sergio Mojeski'den şimdiden sevmişti. Kocaman olup babasından hala azar işiten bir adamı düşündükçe gülmesine hakim olamıyordu. Oraya varınca da böyle gülme, ayıp olur dedi babası ve oğlunun kahkahalarına katıldı o da. Sonra oğlunu uyardı. Ayrıca kendisine binbaşı Mojeski diye hitap etmelisin. Göz kırparak devam etti. Bilirsin, askerler ünvanlarıyla anılmaktan hoşlanırlar. Seyit babasının sözlerini tamamladı. Bir de asiller. Mehmet oğlunun sözleri karşısında candan bir kahkaha daha atmaktan alıkoyamadı kendini. Nereden duydun bunu? Bir kere sen söylemiştin diye cevapladı oğlu. Acaba ne zaman söylemiştim diye düşünürken keyifli keyifli gülümsemeye devam etti Mehmet. Sergio Mojeski'yi görür görmez yeniden gülmemek için kendini zor tuttu Seyit ve babası tanıştırdığında kibarlıkla selam verip el sıktı. Mojeski hakikaten çok iri bir adamdı. Babası uzun boylu olmasına rağmen arkadaşının yanında neredeyse onun küçük kardeşi gibi kalmıştı. Kalın bıyıkları ve yanaklarını sararak bıyıklarına birleşen bir sakalı vardı. Şişman değildi ama cüsseliydi. Gözleri kömür gibi siyah renkliydi. Parlayarak bakıyorlardı. Bakışlarındaki sert ifadenin arkasında sakladığı bir sevecenliği hissetmişti Seyit. Sanki sert görünmek için özellikle çaba harcıyordu binbaşı Ojevski. Ancak uzattığı elini kavrayışından ve kendisini kollarının altından tutup havaya kaldırmasından bu koskoca adamın ne kadar çocuk ruhlu olduğunu anlamıştı. Onun bu koca cüssesine rağmen üstelik binbaşı üniforması ile yaşlı babasından nasıl azar işitebildiğini düşünmeden edemedi. Babasının yolda yaptığı uyarılar aklına geldiğinde hala kendini tutamadı ve gülmeye başladı. Mojeski o koca vücuduna uyan koca sesiyle gıdıklandı galiba dedi ve onu yere bıraktı. Seyit adamın iri ellerinden kayıp ayakları üzerine düşerken biraz sendeledi. O arada babasının yukarı kalkmış kaşlarını fark etti. Mehmet oğlunun gıdıklanmadığını ve niye güldüğünü pekala biliyordu. Ne de olsa çocuk diye düşündü içinden. Ondan birdenbire 20 yaş büyümesini istemeye hakkı olmadığını düşündü. Tekrar sevecen ifadesiyle onun gönlünü aldı. Hep burada ayakta mı duracaksınız? Ev sahipleri onları geniş yarıya kadar camlı kapıdan geçirerek girilen salona davet etti. Seyit bu sıhhatli dinle yürüyen adamın neden tekrar cepheye gidemeyeceğini anlayamamıştı. Belki de babası göndermediği için arkadaşı iyileşmişti. Pencerelerinin ve arka bahçeye açılan verandada kapısının yeri kadar tamamen cam olduğu geniş bir salona girdiler. Salonun muhtelif yerlerine goblen ve ipek kumaşlar kaplanmış, oturma takımları yerleştirilmişti. Kumaşlara ve yerdeki halılara genelde hakim olan tatlı kırmızı renk perdelerin seçiminde de kullanılmıştı. Kapısı açık verandadan gelen yaz akşamının tatlı esintisi, tülleri ve ipek kadife perdeleri hafif seslerle kımıldatıyordu. Salonu verandaya bağlayan kısımda bahçeye doğru geniş bir çıkıntı yapan camın önünde kuyruklu bir piyano vardı. Piyanonun üzerinde irili ufaklı gümüş ve kristal çerçeveler aile fotoğraflarını süslüyordu. Gaz lambaları, vazolar hep aynı kırmızıyı yansıtıyordu. Ben görmeyeli yeni değişiklikler yapmışsınız. Çok güzel olmuş dedi Mehmet. Ufak zarif bir konsolun üzerinde olduğu gibi kaplayan gümüş tepsideki kristal şişenin kapağını açıp minik kadehlere likör doldururken konuştu Mojeski. Olga'yı bilirsin. Aynı eşyalarla bir sene bir arada yaşayabilse rekordur. Artık karışmaktan vazgeçtim. Bildiği gibi yapıyor. O da rahat etti ben de. Kadehlerden birini Mehmet'e doğru uzatırken devam etti. Hoş geldin, şerefine sevgili dostum. Şerefine diye kadehini kaldırdı Mehmet. İçkisinden büyük bir yudum aldıktan sonra yarıda bıraktıkları mevzuya döndü. Allah'tan zevkli karım var. Bence hiç şikayet etmeden katlanmalısın. Arkadaşın goblen takımın bulunduğu köşeye buyur eden binbaşı derinden gelen bir kahkaha savurdu. Eşyaların değişmesine katlanmaya alıştım da Eminov, cebimden çıkan paralara alışamadım. Sen bunu söylersen artık kimse yaşamasın Rüsta'da. Mehmet arkadaşının karısı karşısında çaresizlik duyduğu olayın komikliğinden kendini kurtaramayıp güldü. Binbaşı Mojeski kapının dibinde bekleyen uşağa seslendi. Polov, delikanlıya ikram edilecek bir şeyimiz yok mu? Kır saçlı yüzünün ifadesinden mutlu veya mutsuz, keyifli veya üzüntülü olduğu hiçbir zaman anlaşılamayacak kadar donup bakan Palov, kendisine soru sorulanın aslında emir olduğunu bilecek kadar tecrübeliydi. Emredersiniz binbaşı derken çoktan kapının aralığından dışarıya süzülmüştü bile. İstersen bahçeye çıkıp dolaşabilirsin. Seyit'in bu teklifinden hoşlandığı belliydi. Teşekkür ederek dışarıya çıktı. Oğluna bayıldım Eminov, dedi Mojevski. Lambaların ışığı altında havuza doğru yürümekte olan Seyit'i başıyla işaret ederek. Yaşından büyük gösteriyor. Şu son birkaç günde büyüdü Şercio. Ama küçüklüğünden beri çok olgundur zaten. Mojevski'nin gözleri bulutlandı, derin bir iç geçirdi. Duyulmasını istemiyormuş gibi hafif bir sesle mırıldandı. Çok isterdim benim de böyle bir oğlum olmasını. Sana imreniyorum Eminov, çok şanslısın. Senelerdir bütün arzularına rağmen çocuk sahibi olamayan arkadaşın üzüntüsünün derinliğini hisseden Mehmet, işi şakaya vurarak onu rahatlatmak istedi. Ama Sergio, sen Moskova'nın en güzel kızını alırken bizler imrenmedik mi sanıyorsun? Sergio aniden o üzüntülü halinden sıyrılıp arkadaşının omzuna vurdu gülümseyerek. Sahi dedi, sahiden beni kıskandınız mı o zaman? Hem de nasıl? Mehmet yeniden keyiflenen, çocuk gibi gülmeye başlayan eski dostuna sevecenlikle baktı. Bu koca adamın çocuk gibi üzülüp yine çocuk gibi sevince boğulmasına artık senelerdir alışmıştı. Sergio 60'ına da gelse çocuk ruhlu kalacaktı. Olga ile Sergio'nun evliliğinden sonra eski günlere döndüler. Beraber yaşamış oldukları olayları sanki bilmeyen birini anlatır gibi birbirlerine tekrar ediyor, heyecanlanıyor, kahkahalarla gülüyorlardı. Bahçede lambaların ışığı altında elinde Palov'un ikram ettiği soğuk limonata bardağı ile dolaşmakta olan Seyit, uçuşan tüllerin arasında oturan babası ve onun sevgili dostuyla ilgiyle izliyordu. Kendisinin de bu kadar yakın ve seveceği, bu kadar uzun süre dost kalabileceği arkadaşı olacak mıydı acaba? İki erkeğin likör şişesini yarılamış ve eski anılara kendilerini kaptırmış olduğu bir anda salonun kapısı açıldı. Her ikisi de gelin gördük bir saniyede ayağa kalktılar. Olga odaya ayak basmasıyla etrafındaki bütün kıymetli eşyalar, tablolar, adam boyu vazadaki taze çiçekler, her şey silikleşmişti. Seyit tam tülleri aralayıp içeriye girmek üzereyken salonun diğer ucunda onlara doğru gelmekte olan kadını görünce olduğu yerde kaldı. Başının üzerinde küçük buklelerle süslediği simsiyah saçlarının ensesinde büyük bir topuzla toplamıştı. Saçları yine aynı renkte, hafif çekik gözleri vardı. Omuzlarını açıkta bırakan zümrüt yeşili ipek elbisesinin yakası ve dirseklerinden itibaren volanlar yapan kolları krem rengi dantellerle süslenmişti. Kulaklarında ve boynunda elmaslarla çevrelenmiş iri zümrütler teninin beyazlığını iyice ortaya çıkarıyordu. Önce kapıda durup misafirlerine ne kadar şaşırdığını belli edercesine baktı. Bu bir anlık gördüğünden ne kadar mutlu olduğunu hissettiren bir bakıştı. Sonra hızlı fakat son derece zarif bir yürüyüşle kollarını ileriye doğru açarak kendisine doğru gelmekte olan Mehmet'e uzattı. Eminov, hoş geldin. Neden bu kadar geciktiniz? Öpülmek üzere yanaklarını uzattı. Harika görünüyorsun Olga. Her zamanki gibi harika. Sesinde hayranlık ifadesi vardı. Birden Seyit'in varlığını fark eden Olga bu defa ikinci bir sevinç çığlığı ile genç çocuğa doğru yürüdü. Boyu bir kadın için oldukça uzundu. Seyit'i kucaklamak için dizlerini kırarak öne doğru uzandı ve onu omuzlarından kavrayarak yanaklarından öptü. Sonra ayağa kalkarak onun ellerini bırakmadan gözlerinin içine bakarak konuştu. Aman Allah'ım, bu harika bir çocuk Eminov. Ne kadar şeker şey. Neredeyse seninle tanıştığımız yaşlarda değil mi? 12 oldu dedi Mehmet oğlunun belgelenmesinden gururlanarak. Seyit yabancı bir kadının kendisini bu denli dikkatli süzmesinden, özellikle de gözlerinin içine uzun uzun bakmasına utanmıştı, hafifçe kızardı. İşte bizler de o yaşlardaydık tanıştığımızda. Sizi tanıdığımızda 13 yaşında olmuştuk sevgili Olga dedi kocası. Tekrar yerine otururken Olga çok güzel bir kadın sayılmazdı ama onda girdiği yere ısıtan, insanların bakışını ve ilgisini toplayan, canlılığıyla etrafındaki her şeyi ve herkesi önemsiz yapan gizli bir kuvvet vardı sanki. Seyit 12 yaşına rağmen gözleri pırıl pırıl kor gibi yanan, bembeyaz elleri, kolları devamlı zarif hareketlerle adeta dans eder gibi konuşan bu kadına hayran olmuştu. Babasının da ona aynı beğeniyle baktığının farkındaydı. Kocasıyla belli ki hala aşıktı Olga'ya. Yaş farkları aslında fazla değildi karı kocanın. Ama Sergio'nun iri cüssesi, sakal ve bıyıkla örtülmüş yüzü onu karısından neredeyse bir 10 yaş büyük gösteriyordu. Olga erkeklerin oturduğu köşedeki koltuklardan birine yerleşirken ince uzun bal mumu kadar beyaz ellerini boynundaki gerdanlığın taşları üzerinde hafifçe gezdirerek konuştu. Anlat Eminov, nasıl geçti yolculuk, ailen nasıl, yeni bebek nasıl, hepsini anlat, çok merak ediyorum. Ses tonu o kadar canlı, öylesine tazeydi ki bütün sorduklarını hakikaten merak ettiği belliydi. Zaten çocuklarına dayanan arkadaşları onları kardeş gibi yapmıştı. Onun samimiyetini bildiği için Mehmet her şeyi dedektifiyle anlattı. Zahide'nin her ikinize de çok sevgisi selamı var. Olga ve Sergio düğünde de Mehmet'i yalnız bırakmamışlar. Onca yolu gidip Kırım'da onlarla beraber olmuşlardı. Düğünden sonra da hep beraber Livandiya'da harika bir 10 gün geçirmişlerdi. Olga ailesinden kalan kocaman yazlık eve geçirdikleri anların tadını damaklarında kalmıştı. Her bir araya gelişlerinde o günleri anmadan edemezlerdi. Siz iki koca erkek bir türlü becerip de biz hanımları tekrar bir arabaya getiremediniz. Aşk olsun size. Olga sen ediyordu ama sesi o kadar keyifliydi ki erkekler hiç alınmadılar. Merak etme sevgili Olgan dedi kocası. Hafif kırgın bir ses tonuyla. Bu koca gövdeden artık orduya hayır gelmeyeceğine göre ömrümün geri kalan zamanını seyahatlerde geçirebilirim. Bundan sonra istediğin yere gideceğiz, söz veriyorum sana. İstersen St. Petersburg'a hiç uğramayız, gezer dururuz. Olga kocasının yüzünden üzüntü duymuştu. Yerinden kalkıp aynı kıvrak ve zarif hareketlerle kocasının yanına geldi ve koltuğun arkasından kollarını uzatarak ona boynundan sarıldı. Sonra da eğilip alnına bir öpücük kondurdu. Sergio üzülme artık. Sen elinden geleni yaptın. Tanrı büyükmüş bana geri döndün. Ya sana bir hal olsaydı ben ne yapardım? Sergio mahzun bakışları karısının temasıyla yeniden eski keyfini bulmuştu. Onun boynundaki kollarını kendi kocaman elleriyle okşadı. Sen bana aldırma. Yaralarımın dikişlerimin acısı geçtiğinde bunların hiçbirini hatırlamayacağım. Sonra keyifli keyifli devam etti. Sana seyahat ettiğim için söz vermiştim. O gecenin oldukça geç saatlerine yenilenen yemek adeta küçük bir şölene dönüşmüştü. Üçünün konuşup anlatacak, gülecek o kadar çok mevzuları vardı ki Seyit sanki sabah kadar oturacaklarını düşünmeye başlamıştı. Olga yemek boyunca o kendine has zarif hareketlerine mimikler ilave ederek St. Petersburg sosyetesine katılan yeni zengin hanımlarının taklitlerini yaptı. Seyit arada bazı kelimelerin manalarını kaçırmakla beraber kahkahalarla gülen babası ve binbaşıya katıldı. Bir kadının hem bu kadar güzel ve etkileyici, aynı zamanda da bu kadar komik olabilmesi doğrusu çok garipti. Annesi de çok güzeldi ama onun hiç böyle taklitlerle komiklik yaptığını görmemişti. Yemekten sonra hep beraber tekrar ilk oturdukları salona geçtiler. Beyler şarap kadehlerini tazelerken Olga da piyano çalmaya doğru yürüdü. Elbisesinin eteklerini iki eliyle düzenleyerek kadife yastıklı piyano pufuna yerleşti. Kocasının kendisine hazırlamış olduğu minik kadehteki likörden oldukça büyük bir yudum aldı. Sağ ol sevgilim diyerek kadehini piyanoyu aydınlatan büyük güneş şamdanlarına bıraktı. O coşkulu hareketli hale gitmiş birden durulmuştu. Ellerini bir müddet kucağında elbisesinin kıvrımları arasında birleştirerek bekledi. Başını yukarıya kaldırıp gözlerini kapadı. Seyit kendisi gibi diğer iki erkeğin de Olga'yı seyretmekte olduğunu fark etti. Yaşı daha çok küçüktü ama bu kadında olağanüstü bir taraf olduğunu seziyordu. Olga'nın hiç konuşmadan Sessiz yaptığı hareketler bile bakışları çekiyordu. Sanki duaya hazırlanır gibi bir hali vardı. Bunların aydınlattığı yüzü adeta hayranlarının farkında, kendinden emin bir ifade taşıyordu. Yavaşça tuşların üzerine yerleştirdiği parmakları hafiften yükselen bir parçayı çalmaya başladı. Sergio ve Mehmet şarap kadehleri ellerinde piyanonun birer yanına yaslanmışlardı. Seyit kocaman arkalıklı koltuğa adeta gömülüp kalmıştı. Birden içini hüzün sardı. Annesi de bazı akşamlar, özellikle de babası eve döndüğünde böyle piyano çalardı. Kim bilir şimdi ne kadar yalnız kalmışlardı. Babası yanında olmasına rağmen kendisini yapayalnız hissetti. Olga'ya bakarken onun yerinde annesinin olmasını arzuladı. Ama bu imkansızdı. Annesi çok uzaklarda kalmıştı ve onu tekrar görene kadar da önünde daha çok alması gerektiği yol vardı. Gözlerine gelen yaşları zor kontrol etti. Allah'tan kimsenin ona baktığı yoktu ve salon son derece loştu. Şamdanları, piyanosu ve müziğiyle sanki odadaki tek canlı Olga'ydı. Mumlar titreşiyor, Olga hüzünlü çalıyordu ve Seyit'i hüzünlü bir yorgunluk sarmıştı koltuğun yumuşaklığında. Ağlamamak için gözlerini kapadı, az sonra uyumuştu bile. Olga parça bittiğinde kendisini alkışlamaya başlayan erkekleri sağ elinin işaret parmağını dudaklarına götürerek susmaya davet etti. Göz ucuyla da yanı başlarındaki koltukta derin bir uykuda olan Seyit'i gösterdi. Aslında hep odak noktası olmasına rağmen etrafındaki herkesi ve her olup biteni gayet dikkatli takip ederdi Olga. Ve yarı kapalı gözleri müziğiyle kaynaşıp kendini hülyalara dalmış gibi göstermesine karşın o çaldığı müddetçe göz ucuyla Seyit'i seyretmişti. Genç çocuğun bir ara elini tersiyle gözlerini sildiğini, sonra derin bir nefesle iç geçirdiğini hep fark etmişti. Yerinden yavaşça kalkarken Mehmet'e doğru eğilerek fısıldadı. Zavallı çocuk çok yorgun olmalı. Nasıl oldu da düşünemedim. Onu da bizlerle oturmaya mecbur bıraktık. Eminim bizlerle olmaktan çok memnun kalmıştır diye cevapladı Mehmet. Yavaşça oğlunun omzuna dokunarak uyandırmak üzereyken sakın dedi Olga. Olga onu kolundan çekerek sakın uyandırma çocuğu. Şimdi taşırlar onu yatağına. Hiç gerek yok sevgili Olga. Koca adam oldu artık. Uyanıp yürür odasına, tekrar uyur. Olga'nın sesi yine son derece tatlı fakat otoriter bir ton almıştı. Aşk olsun Emilov, sen hiç çocuk olmadın sanki.